Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gençlik ve Serbestlik başlıklı yazıyı sunacağız. Tesettür konusuna gençlik çağının özellikleri açısından bakalım diye niyet etmiştik. Çünkü zamanımızda bazı ailelerin ergenlik çağına girmiş kız evlatlarıyla yaşadığı ciddi çatışmalar ve sıkıntılar var. Gençlik basitçe çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi diye tarif edilir. Çocukluk çağı, vazife, mesuliyet beklenmeyen, oyunla, eğlenceyle geçirilmesi normal karşılanan bir dönem. Bir çocuk için hep hoşuna giden şeyleri yapmak istemek, sınır, kaide, vazife gibi şeyleri sevmemek tabii sayılabilir. Ama bu hal üzere bırakılmaz. Bilhassa ergenlik çağı yaklaşırken çocukluk sıfatlarından sıyrılıp yetişkinliğe hazırlanması beklenir. Bu dönem bilhassa kızlar için daha erken yaşlarda başlar. Henüz 11-14 yaşları arasında hızla boy atıp serpilen kız çocuğu görünüş olarak gençlik çağına aniden giriş yapar. Halbuki duygu ve düşünce yapısı olarak hala çocuktur. Bunu parklarda patenleriyle kayan, hoplayıp zıplayan ergen kızlarda görebilirsiniz. Eski zamanlarda evler bahçeliydi, etraflarında geniş avlular vardı. Hatta büyük annelerimizin Konya'daki evlerinin sokağa bakan duvarları yüksekti. Mahremiyeti sağlardı. Kadınlar, kızlar ekseriyetle konu komşuya arka bahçe kapısından geçiverirdi. Sanki sokaklar erkeklere ayrılmış, bağ bahçeye açılan arka kapılarsa kadınlara tahsis edilmişti. Kızlar annelerinin çırağı gibiydi. Ev işlerinde kardeşlerinin bakımında yardımcı olurlardı. Hatta konu komşuya yardımcı olurlardı. Eskiden işler el birliğiyle yapılırdı. Tandır ekmeği yapılacağı zaman samimi komşular veya akrabalar birbirine yardıma giderdi. Biri doğum yapınca lohusaya yardım edilirdi. Kızlar annelerinin erkekler babalarının yanında hayatı öğrenirlerdi. Modern zamanlarda çocuklarımızı akranlarıyla birlikte sınıflara dolduruyoruz. Çocuğun günü arkadaş çevresi içinde geçiyor. Onların sevgisini, beğenisini kazanmak en mühim şey haline geliyor. Sonrasında toplumda yer edinme, ekonomik hürriyetlerini kazanma gibi hedefler önüne konuluyor. Eskiden belki ancak erkek çocuklarına "Büyüyünce ne olacaksın?" diye sorulurdu. Birçoğuna da sorulmazdı. Çoğu babasının mesleğini devam ettirirdi. Hele kız çocuklarından beklenen bir şey değildi imtihanlar kazanmak, okumak, meslek edinmek. Önce hak diye sunuldu ama gitgide mecburiyete dönüşecek gibi görünüyor. Zamanımızda toplumda o derece bir rekabet var ki daha anaokulunda çocukların annesini çağırıp "Çocuğunuzu psikiyatra götürün, dikkat eksikliği var gibi, aman erken teşhis edilsin, ileride yaşıtlarından geri kalır, hayatı mahvolur," diyorlar. Rekabetçi toplumda herkes avantajlarını öne çıkarmaya, dezavantajlardan kurtulmaya çalışıyor. Böyle bir toplum yapısının içine bırakıverdiğimiz bir genç, birden çok çelişkili, çok farklı beklentilerin arasında kendini buluyor. Gençlik dönemi, kendi kimliğini inşa etme devri. Zaten mevcut düzende gençler için gelecek sisli. Önlerinde başarması gereken zor hedefler var. Böyle bir zamanda işini çok zorlaştıracak bir kısıtlama gibi görünüyor tesettür. Tesettür maddesi açıklanırken şöyle özet bir tarif yapılıyor. Terim olarak ilgilileri ve ölçüleri dinen belirlenmiş örtünme yükümlülüğünü ifade eder. İlgililerinden kasıt, İslam fıkhına göre mükellef olan yani akil ve bali olarak dini emir ve nehilere muhatap olan Müslümanlar. Dinimiz, bülü uçağına girmiş, akli dengesi yerinde olan insanı yapıp yapmadıklarından mesul tutulacak bir yetişkin olarak görmemizi öğretiyor. Bu sebeple 6 yaş gibi erken çocukluk çağından itibaren dini emirlere alıştırma çalışmalarına başlanmasını tembihliyor. Çünkü dinimiz bize bu dünya hayatına bir vazife ve imtihan alemi gözüyle bakmayı öğretiyor. Asıl hayat ahiret hayatıdır ifadesi bu fani dünyanın bir gurbet diyarı olduğunu, asıl hayata sevap kazanıp biriktirmek için bir manevi ticaret seferi gibi olduğunu işaret ediyor. Asıl yurdumuza aniden çağrılıp paydos zili çalıp apar topar dönüş yoluna girmeden önce fırsat bu fırsat diyerek manevi kumbaramızı sevaplarla dolduracağımız geçici bir konak. Dünya görüşümüz bu şekilde olunca vakit kaybetmemek lazım. Bilhassa ömrün en kıymetli zamanını, gençliği iyi değerlendirmek elzem. Bu sebeple gençlik çağını sersemce bir mahmurlukla harcayıp ziyan etmemek için çocukluk çağından itibaren iyi bir hazırlık yapmak lazım. Zamanımızda ise bunun tam zıddına bir dünya görüşü hakim. Hayat, bilhassa hayatın en tatlı devri olan gençlik, boşa giden şeylerle geçirilebilir. Hatta evlilik yaşı ileri atılarak gençlik çağının büyük bir kısmı mesuliyet altına girmeden bekar olarak geçirilir ki kafelerde, sinemalarda gezilip tozulacak uzun bir zaman olsun. Aslında modern dünyanın da yüklediği vazifeler, kısıtlamalar var ama hepsinin maksadı dünyevi. Bir gün bir sohbet öncesinde çilekeş bir teyzemiz birden koluma yapışıp demişti ki, "Kızım, sabrı anlat sabrı. Şimdiki gençler sabrı hiç bilmiyor." Sabrı bilmemek mümkün değil aslında. Çünkü dünyevi gayeler, hatta arzu ve isteklerde sabır istiyor. İmtihanı kazanayım, mezun olayım, mesleğimde başarılı olayım diyen kişi de kendini hoşuna giden oyun ve eğlencelerden alıkoyup hoşlanmadığı ders çalışmak gibi şeylere sabrediyor. Hatta giydiğim yakışsın, zayıf, genç, güzel görüneyim diyen biri bile bir ömür boyu yediklerine dikkat etmeye, bazen çok sıkı perhiz yapmaya sabretmek mecburiyetinde. Yani sabırsız hiçbir şey yok. Demek ki ahiret yolunda sabretmek için de ahirete kuvvetle iman etmek gerekiyor. İnançsız, seküler dünya görüşü hayatın ötelere dair bir gayesi olduğunu inkar ettiği veya en azından sırt çevirip ilgisiz kalarak yok saydığı için bütün hedef olarak dünya hayatını mutlu, başarılı ve bilhassa serbest bir şekilde yaşamak şeklinde kabul ediyor. Özgürlük adeta putlaştırılıyor. Bu biraz da kapitalist dünya düzeninin işine geliyor. Gençler kolayca etkilenen, rahatça para harcayan bir müşteri kesimini oluşturuyor. Bir takım rol modellerle bir şeyleri moda, trend vesaire haline getirip kolayca pazarlayabiliyorsunuz. Bugün şehir meydanları, caddeler, AVM'ler, kapitalist dünya düzenine gönüllü modellik yapan gençlerle dolu. Bu manzaralar, özgür yaşamak, eğlence, zevk ve mutluluk kelimeleriyle pazarlanıyor. Peki, acaba gerçekten öyle mi? Bazen yolda yürürken karşı taraftan gelen insanların yüzüne bakıyorum. Hayatının çoğunu nefsinin istediği gibi yaşamış, arzularına göre giyinmiş, hiçbir kısıtlama kabul etmemiş kişilerin yüz ifadelerinde hiç de öyle mutluluğun resmini görmüyorum. Tam tersi, yüzlerinde öfke, endişe, huzursuzluk ve hatta ümitsizlik izleri görünüyor. Bazıları elindeki telefonla veya yanındaki arkadaşıyla konuşurken içindeki acıyı, öfkeyi, çaresizliği dışa döküyor. Hani hür ve serbest olunca mutlu olacaktı? Hür olmak ancak ve ancak Allah'a mahsus olabilir. Çünkü Allah'ın varlığı kendi zatıyla kaimdir, esamettir. Kimseye muhtaçlığı yoktur. O yüzden kimseye hesap verecek de değildir. Kimseye kendini beğendirmesi de icap etmez. Ama Allah Teala dahi kendine zulmetmeyi haram kılmış, rahmeti kendine umde edinmiş. Her işinde hikmetli, çoğu zaman çok sabırlı, affedici. Halbuki keyfi davransa kimse hesap soramaz ama o kendi zatına bazı sınırlar çizmiş. Çünkü üstünlük ve kemalat bunu gerektiriyor. İşte bunu bilen müminler, Allah Zülcelal niye bize kısıtlama koymuş diye itiraz etmezler. Allah'ın indirdiği hidayet ve rehberliğe uymanın fazilet getireceğine iman ederler. Nitekim de öyle olur. Özgürlük adı altında başıboş, kimsesiz, pusulasız, ne yapacağını bilemez halde kala kalmak yerine rehbere güvenmeyi seçen kişilerin yürekleri imanın verdiği tevekkülle doludur. Elbette dünya ile ahiret arasında bir tercihe zorlanacağız. Korkuyla, açlıkla imtihan olmuyorsak bile hiç değilse bazı mahrumiyetlerle imtihan olacağız. Benim bazı arkadaşlarım var, yüzlerini de peçeyle kapatıyorlar. Hatta dışarıda ben bile kız kardeşimden ayırt edemiyorum. Bir keresinde dedi ki, ''Benim için hayatın hiç tadı yok, evden çıkmayı canım istemiyor.'' Bazı seferler anlatmıştı, evine en yakın markette bile ''Ay bu ne, ödüm patladı'' diyorlarmış. Bazı yerlerde daha fazla hakarete uğradığı oluyormuş. Çarşaflı bir arkadaşım da bir ara ortopedik bir problemi sebebiyle ameliyat olmuştu. O dönemde koltuk değneği kullanıyordu. Şakayla karışık diyordu ki ''Cami önünde bir arkadaşla buluşmak için sözleşmiştik. Beni dilenci zannettiler, önüme para attılar.'' Şu anda uzun, bol pardesülü veya feraceli başörtüsü omuzlarından aşağı inen bir hanım, iş başvurusunda bulunsa işverenler nasıl tepki verir? Niye işe almıyorsun diye sorsanız o da kendince haklıdır. Bu kadar takvalıysa nasıl çalışacak? Bütün gün erkeklerle nasıl muhatap olacak? Zaten işe alınsa da, bir süre sonra aynı çizgiyi koruyamaz. İnsan uzun bir zamanını geçirdiği yerde evi gibi rahat davranmaya başlar. Aynı ciddiyeti sürdüremez, mesafeyi koruyamaz. Giyim kuşamı, davranışları ister istemez değişir. Bu durumda da haklı olarak öyle tesettür olmaz, tesettürlü kızlar böyle şeyler yapmaz denilir. Kız çocuklarımızı ve genç kızlarımızı ayıplamadan önce biraz da kendimize bakalım. Biz ne yaptığımızın farkında mıyız? Kızlarımızdan çelişkili şeyler istemeyi bırakmamızın zamanı gelmedi mi? Diyanet Televizyonu'nda bir tartışma programında bir akademisyen şöyle bir tespit dile getirdi. Türkiye'de modernlikle muhafazakarlık çatıştı ama genişlemedi. Bu çatışma en çok da kadın ve aile üzerinde belirginleşti. Çünkü eğitim, iş, kamu vesaire alanlarını zaten batıya göre düzenledik. Bir aile kaldı elimizde, onun üzerinde savaş veriyoruz. Şimdi biraz düşünelim. Biz ahireti tercih etme hususunda gençlerimize ne kadar örnek olabiliyoruz? Onlara karşı cömert davranabiliyor muyuz? Torunlarımızı güzel yetiştirsin, huzur içinde yaşasın, ibadetini yapsın yeter diyor muyuz? Hepimiz üstümüze düşeni yapmalı ve tatlılıkla nasihat etmekten de geri durmamalıyız. Çünkü mümine nasihat fayda verir inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gençlik ve Serbestlik başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Hikmet ve Sırları başlıklı yazıyı paylaşacağız. Biz bu ayki sayımızda hikmet konusunu işlemek istiyoruz efendim müsaadenizle. Kur'an-ı Kerim'de çok geniş manalarda kullanılan hikmet konusu çeşitli boyutlarla 200'ü geçkin ayette geçer. Dini açıdan hikmet eşyanın yaratıcı yönüyle bilinip dengeli ve en anlamlı biçimde konuşlanması iken, kul adına ise var olanların idraki ve en hayırlı işin yapılmasıdır diyebiliriz. Amel ve davranışta iyiyi, güzeli ve hayrı yakalamak, gerekenleri anlayıp idrak etmek hikmettir. İsabetli bir netice, tutarlı ve güvenilir davranış tarzı, doğru karar, bir şeyin en uygun hale getirilmesi hikmettir. Bir işi kolayına geldiği gibi gelişi güzel değil de bütün detay ve inceliklerini düşünerek yapmak, hikmetle iş yapmaktır. İnsanların yaptıkları işlerin en az zararsız, problem çıkmayacak tarzı olabilmesi için bilgi, tecrübe ve ilim gerekir ki neticeler güzel alınabilsin. İşte bu, hikmetle iş yapmaktır. Kişinin yapacağı iş konusunda bilgi sahibi olup o işi tecrübe birikimini de katarak en güzel şekilde yapması hikmet gereğidir. Bu bağlamda hikmet derin ve faydalı bilgi olarak da değerlendirilir. Nakip Attas hikmeti şöyle tarif eder. Hikmet kendisinde ilim olan kişinin bu bilgiyi adaleti ortaya çıkaran bir tarzda tatbik etmesini sağlayan Allah vergisi bir ilimdir. Ahlakın esasını hikmet, şecaat, iffet ve adalete bağlayan Gazali ise hikmet için şunları söyler. Hikmet bir hal ve keyfiyettir ki, kendi tercihimizde yaptığımız işlerimizde doğruyu yanlıştan onunla ayırt ederiz. İlim kuvvetinin güzelliği, iyiliği, sözlerde doğruyu ve yalanı, inançlarda hakla batılı, işlerde güzelle çirkini kolaylıkla ayırt edebilecek bir hal almasıdır. İlim sayesinde bu kuvvetlerin elde edilmesinden meydana gelen güzel neticeye de hikmet denir. Aynı zamanda Gazali, tefekkür kuvvetinin gerektiği şekilde terbiye ve ıslah edilmesiyle hikmetin meydana geleceğini söyler. Elmalılı Hamdi Yazır, hikmet kelimesine verilen anlamlardan 23 tanesini sıralarken kanaatimize göre bunların önemlileri şunlardır. Söz ve fiilde doğruyu tutturma, isabet, bir şeyin özünü kavrayan sağlam ilim ve bununla amel etmek, ilim ve o ilmin gayesini kavramak, varlıkların özündeki manaları, eşyanın hakikatini anlamak, Allah'ın emirlerini anlamak, Allah'ın emrindeki akıl, icat etmek, Allah'ın varlıkları icat etmesi, yaratması hikmettir. Varlık düzeninde her şeyi yerli yerine koymak, doğru ve güzel işlere yönelmek, fiilleri güzel şeylere yöneltmek, ilahi ahlakla ahlaklanmak, Allah'ın emirlerini düşünüp onlara uymak, Allah'a taat, fıkıh, din ve amel, doğruya isabet eden hızlı cevap, din ve dünya salahı, salih amel. Anlaşılacağı üzere hikmet kavramında geniş bir anlam zenginliği vardır. Alimler bu geniş ve zengin anlamı 3 maddede toplamışlardır. 1- Faydalı amele götüren bilgi, 2- Bilgiye dayalı ortaya konan yararlı ilim, 3- İlim ve amelde sağlamlık. Mevla Teala hakimdir. Cenab-ı Hak hikmet sahibidir. Her işini yerli yerince en faydalı, en tutarlı, en güzel şekilde yapar. Onun yarattığında hiçbir noksanlık ve bozukluk bulunmaz. Allah Teala hikmeti icabı bütün kainatta muhteşem bir denge ve muazzam bir ahenk kurmuştur. Onun dengesini sarsan bozguncular, nefislerin heveslerine tabi olan şeytana uyanlardır. O, Cenab-ı Hakk'ın hikmetini sergilediği hikmet dolu kitaptır. Şerefli Kitabullah'ın ayetleri, Allah Azze ve Celle'nin engin ilim ve marifetinin neticesi olan hayrı üretmek ve en güzeli yapmak anlamındadır. Allah Azimuşşan'dan bütün insanlığa sunulan ayetler, hikmetin en muhteşemleridir. Allah Teala'nın mükemmel elçileri peygamberlerdir. Yüce Rabbin kullarına ulaştırmak istediği vahiy hikmetlerini onlar insanlara hikmetle öğretirler. Bütün rasuller insanları hikmetle tezkiye eden, hikmetle ve hikmetle iş yapan, adeta yürüyen canlı hak kitaplarıdır. Nitekim şöyle buyurulmuştur. Kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Rasul gönderdik. Hikmetle iş yapanlar, peygamberlerin sunduğu vahiy hikmetlerini kendilerine düstur edinenler de hikmetle hareket ederler. Kendilerine ilim ikramı yapılmış kişiler hikmetle iş yaparlar. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şüphesiz hikmet verilene sonsuz ve bereketli bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Bakara 269. Peygamber aleyhisselam da bu hususta buyuruyorlar ki, yalnız iki kişiye gıpta edilebilir. Bir adam ki, Allah kendisine hikmet vermiştir. O adam da bu hikmet gereğince hareket ediyor ve bunu başkalarına da öğretiyor. Ve bir adam ki Allah kendisine mal vermiştir, o da malı hak yolunda infaka, harcamaya koyulmuştur. İlmin hikmetle yakın bağlantısı vardır. Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır, hadisi şerifini doğru anlamalıdır. Bazı alimler hikmeti ilim diye yorarlar. Kur'an ve hadisler dışında işini doğru yani hikmetle yapanlar olabilir. Ancak asıl ilim, Kur'an'ın işaret ettiği hakkı ve hakikatlerini gösteren ilimdir. Bu ilim faydalı ilimdir. Yoksa kuru, ruhsuz, insanı yanlışa sürükleyen ilim doğru bir ilim değildir. İnsanlığın faydasını düşünecek ilim hikmet boyutludur. Bu bilgi kişiyi kula kulluğa değil, yüce yaratıcıya kulluğa, kişiyi imansızlığa değil, imana götürür. İlim insanlığın zararına işlemez, işlememeli. Bu hususta denilmiştir ki, hikmetin başı Allah korkusudur. Aynı zamanda ilim, insanı kibre, gurura götürmemelidir. Hikmetin kaynağı Kur'an ve sünnet olursa, o ilim, o hikmet kişiyi şükrettirir, fikrettirir, zikrettirir. Böylece kişi derin bir düşünüş, ince bir kavrayışla yani hikmetle hareket eder. Bu husus Kur'an-ı Hakim'de Lokman Hakim'in aklı selim ve hikmetle hareketiyle anlatılır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle devam et diyen Rabbimizin çağrısına peygamberler ve onun yolunda gidenler insanları ilim ve hikmetle, iyilikle, hayırla, yumuşaklıkla, tatlı dil, güler yüzle, nazikçe İslam dinine davet ederler. Ancak bu iş herkesin anlayacağı dilden seviyesine göre hikmetle konuşarak yapılmalıdır. İlim sadece bilgi sahibi olmak değil, o ilimden faydalı neticeler çıkarabilme hassasiyetidir ki işte bu hikmettir. İlmin kuru kalabalık cinsinden işe yaramaz bir tarzda olmaması, faydalı olması hikmete yaraşandır. Zira Peygamberimiz aleyhisselam, Allah'tan faydalı ilim isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyurmuşlardır. Hikmet imanlı kişilerde makes bulur. Kalp, ilim, hikmet ve tefekkürle kuvvet bulur. Bu ve benzeri şeyler kalbi besleyen ana arterlerdir. İlim ve hikmetle doymayan ve dolmayan ruh ölüdür. İmanı coşturan ilim, hikmet ve tefekkür, inanan kişi için gönlünü canlandıran manevi cevherleridir. Yüce Allah'ın her işinde, her emrinde, her yarattığında bir hikmet olduğunu düşünmek imanlı insanın harcıdır. Kalbi ve zihni bu tefekküre yönlendirmek hayırdır, hikmettir. Kainatın sırlarını bulmak, ibadetlerin incelik ve güzelliklerini anlamak, eşyanın hakikatini idrak etmek hikmettir. Baktığı her şeyde Hakk'ın ayetlerinin tecellilerini görebilmek, müstakim çizgide şaşmadan dosdoğru yürümek, kainat kitabını tefekkür ve tezekkür boyutuyla seyredebilmek hikmettir. Nihayetinde pek çok cilveler sonucunda Yüce Allah'a ulaşmak hikmettir. Allah Azze ve Celle dünyada cereyan ettirdiği bütün işlerde bir hikmet gereği olarak tecelli etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın her emir ve yasağı bir hikmete bağlıdır. Bazen insan buradaki hikmeti kavramaktan aciz kalabilir. Kulları üzerine her türlü tasarrufa sahiptir. O her şeyi yerli yerinde yapan yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ve her şeyden kullarının gizli hallerinden haberdar olandır. Ve onun hikmetinden sual olunmaz. Allah yaptığından sorumlu tutulmaz. Onlarsa yaptıklarından sual olunacak, sorguya çekileceklerdir. Kainatın mutlak sahibi her istediğini istediği gibi yaratır, kimseye hesap vermez. Allah Zülcelal Hazretlerinin yarattığı her şey bir hikmete binaen yaratılmıştır. Her yaratılan insanın emrine amade kılınmıştır. O halde bütün yaratılanlar insanın kullanımına verildiğine göre insanın da yüceler yücesi Rabbine karşı vazife ve sorumluluklarının olduğu muhakkaktır. Her eşya yerli yerince bir maksada matuf yaratılmıştır. Hatta bazen bir eşyanın sebep ve neticelere göre birden fazla amaca yönelik vazifesi vardır. Aynı zamanda onların her birileri kendi çapında Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmekteler. Zaten ayette buyrulur. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ve tesbih etmesin. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Kainattaki canlı cansız her bir varlık, kendilerini yaratan Rablerini kendi lisanı halleriyle zikretmektedir. Bize göre nice gereksiz gördüğümüz şeyleri, acaba Rabbimiz yılanı, akrebi, böcekleri, dikenleri ne diye yarattı diye düşünebiliriz. Halbuki yaratılan her bir nimetin ilahi düzende kendi içinde bir faydalı vazifesi, yani bir hikmeti vardır. Isırgan otu insanı nasıl kaşındırır biliriz. Ne lüzum var bu bitkiye diyemeyiz. Çünkü onun insana şifa bahşettiği nice yararları vardır. Dolayısıyla kullar olarak büyük küçük, zararlı zararsız bütün yaratılanlara Allah Teala'nın sanatının eseri gözüyle bakarak onun yaratılmasındaki hikmeti çözmeye çalışmalıyız. Yüce Kur'an'daki sırları anlayıp hayatına tatbik eden kimse, Allah'ın rızasını gözeten hikmet ehli kimsedir. Bu kimse yolundan şaşmadığı sürece marifetullah'tan nasiplenir. Zaten Allah'ı bilmek en büyük hikmettir. Bu minvalde başa gelen her bir musibet ve sıkıntı değerlendirmesini bilene aslında cenneti kazanma basamakları olabilir. Başımıza gelen bize göre problemler hakikatte bizim faydamıza yönelik hikmetli ilahi armağanlardır. Biz o an anlamasak bile daha sonra taşların yerine oturduğunu gördüğümüzde o problemlerin bizim faydamıza olduğunu idrak ederiz. Bazen de idrak edemediğimiz nice musibetlerin hikmetli sırları ahirette anlaşılacaktır. Kim bilir, illa her hikmetli sırra erişecek değiliz. Unutulmasın ki dünyada hikmet, ahirette kudret hakimdir. Netice olarak diyebiliriz ki, hikmet kainatta var olan eşyaların, nesnelerin, işleyiş kanunlarını, sünnetullahı bilme, eşyayı tanıma, vahyi anlama ve buna uygun davranış biçimleri sergileyebilme kabiliyetidir. Hikmeti ancak hakikati arayanlar bulabilir. Hikmete ulaşmada akıl önemli bir role sahiptir. Hikmete ulaşmak büyük bir çaba ve uzun bir zaman sürecini gerektirir. Daha kısa ve öz bir tanımla hikmet, Kur'an'ı anlama ve yaşama çabasıdır. Kur'an hakikatleri pratik hayattan ayrı bir şekilde değerlendirilirse, kişiye hikmet yolları ve sırları açılmaz. Diller, zihinler, gönüller hikmetten kopuk olmamalı. Hikmetten ve hakikat sırlarından bihaber yaşayan günümüz Müslümanları, düşmanların uyanıklığı ve türlü hileleri karşısında hep yenilgiye uğramaktalar. Sünnetullah ve sünnet-i Resulullah'tan kopuş buna sebeptir. Müslümanlar yeryüzünde yaşarken hayatı ve içindekileri iyi bir gözlemci olarak değerlendirmeli, hadiselere ibret gözüyle, hikmetle bakabilmelidir. İnsan, umursamazlık ettiği, nice önemsiz gördüğü şeylerde, nice hikmetlerin gizli olduğunu anlayabildiği zaman, hayat değerlendirmesini hikmetle yapmış olacaktır. İşte bu yönüyle hikmet, bizim yitik malımız olmaktan çıkacaktır. Vesselam. Hayırlar, iyilikler, güzellikler yağsın üstümüze inşallah. Hikmeti kalben, ruhen, zihnen kazanmamız dileğiyle. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Hikmet ve Sırları başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesi Dergi'de. Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından aktardık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.